Soğuk bir pazar gününden herkese merhaba, ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde Ray Rivera'nın tuhaf ölümü ve ölümünün arkasındaki karanlık gerçeklere dair detaylardan bahsediyor olacağım. Ray 32 yaşında ve mutlu bir evliliğe sahip biri. Yaklaşık 1.97 boylarında, atletik yapıda ve oldukça güzel gülümsemesi olan biri. Lise yıllarından beri de su topu oynuyor. Babası hava kuvvetlerinde görevli olduğundan ailesiyle sıkça şehir değiştirmeye alışkın. Yeni ve geçici arkadaşlıklar edinse de kalıcı olan tek şeyin aile olduğunu erken yaşlarda fark etmiş. O nedenle aile kavramını çok değerli buluyor. Ray'in sinemaya karşı büyük bir ilgisi var. En büyük hayali ise yazar veya yönetmen olmak. Fakat senaryo yazmaktan para kazanamadığı için bir gün Baltimore'da yaşayan arkadaşını arıyor. Bu kişi Ray'in liseden en yakın arkadaşı olan Porter Stansberry. İkisi de gençlik yıllarından beri su topu oynayan ve oldukça iyi anlaşan bir ikili. Porter mali konulara ilgi duyuyor. Finans haberlerinden oluşan bir dergi yayınlayan şirkete sahip. Bu dergide yazı yazması ve bazı işlerle ilgilenmesi için Ray ile anlaşmak istiyor. Ray finans ve borsa haberleriyle ilgili yazmak istemese de Porter oldukça ısrarcı ve arkadaşıyla birlikte çalışmaya da çok hevesli. Ray sonunda Porter'la anlaşır ve finans haberleri yazarı olarak Aralık 2004'te işe başlar. Güney Kaliforniya'da yaşarken bu iş için Allison'la birlikte Porter'dan başka kimseyi tanımadıkları Baltimore'a yerleşirler. 2 yıllık sözleşme imzalanır ve güzel bir ev tutarlar. Ray ve eşi Allison zaman içinde Baltimore'a alışır. Hatta burada güzel dostluklar kurar ve kiliseye gidip gelmeye başlarlar. Bir yandan da harika evliliklerinin tadını çıkarırlar. Çift oldukça mutludur ve birbirlerine aşıktır. 16 Mayıs 2006 sabahı, sabah saatlerinde Allison iş gezisine gideceğinden hazırlık yapmaya başlar. 3 saatlik bir araba yolculuğu yapacağı için Ray erkenden kalkıp eşine kahvaltı hazırlar. Her zamanki gibi çok mutlulardır ve birbirlerini ne kadar sevdiklerinden bahsederler. Sonra Allison yola çıkar. Akşam saatlerinde, işi bittiğinde Allison otele yerleşir ve her zaman olduğu gibi eşi Ray'i arar. Fakat Ray telefona cevap vermez. Bu arada Rivera çiftinin evlerinde bir misafirleri vardır. Bu kişinin ismi Claudia ve Allison'ın iş arkadaşıdır. Allison hemen onu arar ve eşinin telefona çıkmadığını, onu merak ettiğini söyler. Claudia ise Ray'e akşam 6.30 civarında bir telefon geldiğini ve onu en son koşarak evden çıkarken gördüğünü söyler. Geri gelip gelmediğini öğrenmek için Allison telefonda beklerken Claudia evin içini ve etrafını kontrol eder. Fakat Ray'in dönmediğini anlar. Bu sırada evin tüm ışıkları kapalı yanar haldedir. Ertesi sabah Claudia Ray'in hala eve gelmediğini haber vermek için Allison'ı arar. Allison doğal olarak paniklemeye başlar ve Baltimore'a dönmek için yola çıkar. Bu sırada Ray'in ailesi ve arkadaşlarını arar. Fakat herkes onunla konuşmadığı konusunda hemfikirdir. Bu Rivera ailesi için kaygı verici bir durumdur. Çünkü eşine haber vermeden bu kadar süre ortadan kaybolmasının mümkün olmadığını bilirler. Ray'in kardeşi Angel ve eşi Baltimore'daki evlerine ulaşır. Ray'in arabası evde yoktur. Mutfakta açık bir soda ve cips paketi. Ayrıca diş tellerini bulurlar. Çalışma odası ve yatak odasının ışığı ise hala açıktır. Akşam saatlerinde Ray'in ve Allison'ın tüm ailesi Baltimore'daki evde toplanır. Yemek odasını araştırma yapabilecekleri bir alana dönüştürürler ve koordineli bir şekilde hastaneleri, polis merkezlerini aramaya, Ray'den bir ize rastlamaya çalışırlar. Porter ise basının ilgisini çekebilmek için Ray'i bulan kişiye $1000 ödül verileceğini duyurur. Ailenin bir kısmı ise Ray'in fotoğrafının bulunduğu el ilanları ile kafe ve restoranlara giderek Ray'i görüp görmediklerini araştırır. Fakat hiçbir haber alamazlar. Araştırmalarına devam eden aile ancak kredi kartlarında hareketlilik bulunmadığı ve banka hesaplarından nakit para çekilmediği bilgisine ulaşır. Ray'in cep telefonu ise hala kapalıdır. Peki Ray gerçekten bu süre içerisinde neredeydi? Kaybolmasının ardından 6 gün geçmişti. Ailesi çaresizlik ve umutsuzluk içinde onu arıyordu. Allison'ın annesi sonunda Ray'den bir ize rastlar 2006'da 22 Mayıs'ta St. Paul Caddesi'nde bir otoparkta Ray'in arabasını bulurlar. Arabanın üstünde kaybolduğu geceye ait olan bir otopark fişi vardır. Ray'in arabası bulunduğu andan itibaren basının ilgisi artmaya başlar. Artık kayıp bir adamla birlikte otoparka bırakılmış bir de ipucu vardır. Bu oldukça kuşku uyandırır ve olayın bir cinayet olabileceği yönünde basında haber olmaya başlar. Aracın bulunduğu otopark Ray'in çalıştığı şirkete yakındır. Etrafta yerleşim yerleri bulunan ve oldukça eski bir yapı olan Belvedere Oteli'nin bulunduğu bölge Ray'in daha önceden bildiği bir lokasyondur. İlk incelemede aracın içinde cep telefonu veya başka delillerin bulunduğu herhangi bir ize rastlanmaz. 24 Mayıs 2006 tarihinde büyük bir gelişme yaşanır. Civarda araştırma yapan Ray'in arkadaşları Belvedere Oteli'nin alt çatısında bir delik olduğunu fark eder. Bu deliğin ne olduğunu anlamak için üst kata çıktıklarında deliğin yanında bir çift terlik görürler. İnceleme başlatılması için hemen polise haber verilir. Dedektifler olay yerine geldiğinde otelin yöneticisiyle deliğin bulunduğu ve eski bir kilise olarak bilinen alana girerler. Kapı açıldığında ağır bir koku alırlar ve metal çatıdan içeri girerek düşmüş bir erkek cesedine rastlarlar. Duvarlar kanla kaplıdır. Cesette ileri derecede çürüme başlamıştır ve olay yeri uzun süre unutulmayacak bir şekilde korkunç görünüyordur. Baltimore polisi cesedin kimliğini teşhis ettiğinde aileye ulaşır. Kötü haberi alan aile perişan olur ve asıl kötü olan ise bunu Ray'e kimin ve neden yaptığıdır. Belvedere Oteli, Baltimore'un en lüks, en eski ve şehrin sembol yerlerinden biri olarak sayılır. Nasıl ki Ankara'da Vakko önü, İstanbul'da Galatasaray Lisesi önü önemli buluşma noktalarından biri ise, Baltimore için bir simge ve buluşma yeri olan Belvedere Oteli de aynı ölçüde öneme sahip bir adres. Yerel halkın güzel anılarının bulunduğu bir yerken, Ray Rivera'nın ölümüyle birdenbire karanlık bir yere dönüşür. Bu sırada otopsi incelemesine başlayan polisler için oldukça zorlu bir süreç başlar. Öldükten 8 gün sonra bulunan Ray'in vücudundaki çürüme maalesef ileri seviyededir ve buna bağlı olarak deliller çürüme ile birlikte yok olmaya başlamıştır. Yapılan muayenede birden fazla kaburga kırığı, akciğerde 18-22 cm aralığında yırtıklar, kafatası hasarı ve sağ bacağında kırıklar tespit edilir. Ray'in delikten dik bir şekilde düştüğü anlaşılır. Fakat Ray'in oraya nereden düştüğü ise büyük bir soru işaretidir. İlk varsayım otelin çatısından yaklaşık 10 kat atlayarak düştüğü yönündedir. Otelin çatısında 12 metrelik bir açık alan bulunur. Burada havalandırma bacası, klima ünitesi gibi birçok yapıyla kaplı olan çatıdan Ray'in düştüğü deliğe 13 metre kadar bir uzaklık hesaplanır. Yani delik Ray'in çatıdan koşarak atlasa dahi ulaşamayacağı bir mesafededir. Polisler ve aile bu deliğin konumunu oldukça mantıksız bulurlar. Uzun boylu ve atletik yapıda bir erkek ayağında terlikle nasıl bu mesafeye ulaşıp düşebilirdi? İşte bu yanıt ilk varsayımı çürütüyordu. Bir diğer varsayım için polisler otelin yanında bulunan kapalı otoparkın çatısını incelemeye başlar. Bu otoparktan deliğe olan mesafe yaklaşık 6 metredir. Fakat Ray'in vücudundaki hasar çok büyüktür. Buradan hem o deliğe düşecek mesafeyi uzak bulurlar hem de böyle bir yükseklikten düşüldüğünde Ray'inki kadar ağır hasara ulaşılamayacağı tezini. Yani Ray buradan da atlamış olamazdı. İkinci varsayım da bu sayede elenir. Başka bir varsayım ise otelin 11. katından düştüğüdür. Buradan deliğe olan mesafe mantıklı sayılabilecek bir mesafedir. Otelin etrafını saran pervazlardan yürümüş ve en uçtaki çıkıntıdan aşağı atlamış olabilir. Fakat o pervazlara ulaşmış olması için birilerinin odasından geçmesi gerekir. Otel koridorlarından bu çıkıntıya ulaşan bir kapı da bulunmaz. Pencereler ise güvenlik sebebiyle yarım açılacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm bunları alt etmiş ve pervaza çıkmış olsa bile bina oldukça eski ve kabartmaları olan bir yapı olduğundan bu dar pervazlardan en uca yürüyebilmesi neredeyse imkansız olarak nitelendirilir. Binanın hangi tarafından düştüğü ve açılan delik maalesef bir sır olarak kalır. Diğer taraftan deliğin yanında Ray'in cep telefonu ve gözlüğüne ulaşılır. Fakat ikisi de hasarsız ve neredeyse üzerlerinde bir çizik bile oluşmamış şekilde bulunur. Bu oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü o mesafeden aşağı düşen nesnelerin kırılması gerekliydi. Ray'in terliklerinden biri ise parçalanmış, bazı yerlerinde ise sürtünme izine rastlanır. Eşyalar Ray ile beraber mi düşmüştü, yoksa kasıtlı olarak öldükten sonra yanına mı bırakılmıştı? Bu ölümle ilgili cevaplanması gereken birçok soru bulunuyordu. Allison'ın Ray'e düğün hediyesi olarak verdiği ve hiçbir zaman yanından ayırmadığı para klipsi ise asla bulunamaz. Bu detay aile için düşündürücü bir ayrıntıydı. Olayı araştıran gazeteciler, Ray'in çatıdan düştüğü sırada olayı gören veya duyan birilerinin olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Çünkü otel işlek bir semttedir ve o sırada otelin odaları ve yemek salonu insanlarla doludur. Fakat hiçbir sonuca ulaşılmaz. Soruşturma sırasında otele girip çatıya ulaşmaya çalışan Ray'in abisi Angel ise kimseye fark ettirmeden ve bilgileri alınmadan lobiden geçmenin imkansız olduğunu ve bu nedenle çatıya asla ulaşamadığını söyler. Peki Ray çatıya nereden çıkmıştı? Otelin arka kapısından yeni bir rota belirleyen gazeteciler ise bu kapıların kilitli olduğunu ve bu nedenle çatıya çıkılmanın mümkün olmadığını belirtir. Bu arada otelin kamera kayıtları incelendiğinde Ray'in hiçbir görüntüsüne rastlanılmaz. Çatıda bulunan kamera ise bağlantısı koptuğundan dolayı çalışmaz haldedir. Görgü tanığı, kamera görüntüsü, telefon kaydı bulunmadığından Ray'e ne olduğu ile ilgili hiçbir ipucu alınamaz. Polis olayın başından beri bunun bir intihar vakası olduğunu vurgular. Aile ise haklı olarak buna inanmaz ve cinayetten şüphelenir. Ray'in intihar etmesi için ailesine göre hiçbir neden yoktur. Mutlu bir evliliği, iyi bir işi vardır. Hatta o dönem eşine bir bebek istediğini bile söylemiştir. Kısaca Ray, yaşamını sonlandırmak isteyen ve bunun için nedenleri olan biri asla değildir. Aile Ray'in intihar etmediğini kanıtlamak için elinden geleni yapar ve Allison, Ray'in nasıl öldüğüyle ilgili bilgi almak için adli tıp uzmanı ile görüşmeye karar verir. Doktor bunun kapanmaması gereken bir dosya olduğunu, Ray'in düşme şekli ve kırıkları arasında çelişkiler bulunduğunu söyler. İntihar ya da cinayet bulgusu gibi yeterli bilgiler olmadığından da dosya kapatılmaz. Ray henüz kayıp olduğu sırada Allison evinde bir ize rastlamak için arama yapar. Ofisinde bulunan bilgisayarın arkasında bir nota ulaşır. Not katlanarak küçültülmüş ve bantla bilgisayara yapıştırılmıştır. Notu açtığında içinde Ray'in sevdiği bazı yönetmen ve oyuncuların isimleri, ailesinden bazı isimler ve sevdiği filmlerin listesi gibi garip yazılar bulur. Bu arada filmlerden bazılarının başarılı seçimler olduğunu eklemek isterim. The Game, Seven, Bing, John Malkovich ve Stanley Kubrick hayranlığıyla Ray ile sinemayla ilgili benzer bir zevkimiz olduğunu fark ettim. Bu haftanın da film önerisi Ray ile ortak bir beğenimiz olan The Game filmi olsun öyleyse. Filmi henüz izlemeyenler için bilgileri Instagram adresimden mutlaka paylaşıyor olacağım. Evet, nerede kalmıştım? Not diyorduk. Not'un giriş cümlesi Allison'ın dikkatini çeker ve Google'da ne anlama geldiğini araştırır. Çıkan sonuç oldukça ilginçtir. Bu, erdem birleştirdi, ölüm ayırmayacak gibi bir anlama gelen masonların mottosudur. Allison, Ray'in gizli cemiyetlere ve masonlara ilgisinin olduğunu fakat bunu senaryo yazımında yararlanmak için kullandığını düşünürken gazeteciler notun şifreli olduğu görüşündedir. Bu sırada not incelenmesi için FBI'ye gönderilir ve FBI notun tuhaf olduğunu kabul eder. Ancak intihar mektubu olmadığı sonucuna varılır. Buna ben de katılıyorum. Basın illa bir tuhaflık yaratmak istemiş olabilir burada. Ray'in telefonunu takibe alan polis son aramanın yani Ray'in evden koşarak çıkmasına neden olan konuşmanın Ray'in çalıştığı şirket olan Stansbury'den yapıldığını öğrenir. Arama santralden gerçekleştiği için Ray'in kiminle konuştuğu bilgisine asla ulaşılamaz. Dedektifler şirketi soruşturmak istediğinde ise şirket çalışanlarına anında konuşma yasağı getirilir. Bize çok tanıdık. Ray'in en yakın arkadaşlarının sahibi olduğu şirketten ne yazık ki hiçbir bilgi edinemezler. Hatta Porter aramalara cevap bile vermez. Dedektiflerin sorularını dahi yanıtlamaz. Haliyle bu tavır dedektiflerce şüphe uyandırır. 15 yaşından beri Ray'in en yakın arkadaşı olan, mezuniyete birlikte katıldığı ve onun için Baltimore'a taşındığı Porter nasıl olur da polise konuşmaz? İşte bu çok tuhaftır. Ray kaybolmadan önce Porter'ın şirketinde belgesel ve konferans videoları hazırlayan bir kameraman olarak görevliydi. Kısa süre önce de hisse senedi alımı için borsa tüyoları veren haber bülteni hazırlıyordu. Ve o bültende şu an değeri düşen ancak gelecekte değeri yükselecek olan senetler hakkında ipuçları vardı. Porter Ray'i işe almadan önce korsan yatırımcılar hakkında tüyolar veren bir bülten yayınlar. Verilen tüyo işe yaramayınca hisse senedi kurulu Porter hakkında şikayette bulunur ve şirketine ceza kesilir. Kurula göre verilen tüyolar sahte ve Porter da bir dolandırıcıdır. Porter imajını düzeltebilmek için ve yeniden güven kazanabilmek için Ray'i işe alır. İşte olayların dönüm noktası bence burasıdır. Ölümünden 2 hafta kadar önce Allison Ray'in endişeli olduğunu fark eder ve kaybolmadan önce gece yarısı 2 kez evlerinin alarmı çalmaya başlar. Bugüne kadar Rivera'ların evinde alarm hiç çalmamıştır. Allison Ray'in gözünde ilk kez korku ifadesi gördüğünü söyler. Eve gelen polisler alarma camın önünden geçen bir sincapın neden olmuş olabileceğini söylese de Rivera ailesi pencerenin zorlandığını fark eder. Ve bu Ray'in evinde geçirdiği son gecesiydi. Olayın intihar olmadığına inanan ve soruşturmalara devam eden baş dedektifin görev yeri değiştirilip bir anda başka bir birime verilir. Allison bilgi almak için polis merkezini aradığındaysa polis artık durumu kabullenmeleri gerektiğini ve olayın intihar olduğunu söyler. Yani Baltimore polisi gri hücrelerini çalıştırmak istemeyip olayı geçiştirmiştir. Bu ölümün aydınlatılması için gereken tek ipucu o gece Ray'i şirketten kimin aradığının paylaşılmasıydı oysa ki. Ölümüyle ilgili olarak Allison Ray'in şirkette tesadüfen öğrenmemesi gereken bir bilgiyi öğrendiğini ve sonucunda öldürüldüğünü düşünüyor. Kardeşi Angel ise Ray'in yazdığı bir finans bülteniyle alakalı birilerinin para kaybettiğini ve bunun öfkesiyle Ray'e zarar verdiklerine inanıyor. Belgeselde dikkatimi çeken bir noktayı paylaşmak istiyorum. Polisin olayın en başından beri gerekli incelemeleri yapmıyor oluşu bana çok tuhaf geldi. Yani Ray kaybolduktan sonra arabasını bir otoparkta ailesinin bulması, otoparkın etrafını incelerken arkadaşlarının oteldeki deliği fark etmesi ve bu sayede Ray'in cesedine ulaşılması, evi arayan Allison'ın tuhaf bir not bulması. Sizce de bunları polisin bulması gerekmez miydi? Adli tıp uzmanları ölüm nedenini belirleyemediğinden dosyayı açık bırakmak isterken polisin intihardan bu kadar emin olabilmesi ne kadar mantıksız. Tıpkı Rebecca olayındaki gibi kurban beyaz bir Amerikalı değil ve şüpheli listesinde de zengin insanlar var. Bu denkleme şaşırmadım tabii ama harika gözüken bir çiftin ve birbirine bağlı bir ailenin dramına ve içinde bulundukları çaresizliğe üzüldüğümü belirtmek isterim. Ray'in eşi Allison'ın güçlü ve kararlı tavrı tüm bu adaletsizliğe rağmen içimi ısıtan, yine de Ray'in bir nebze şanslı sayılmasını düşündüren tek şey oldu. Kaynak olarak yararlandığım Unsolved Mysteries belgeselini Netflix'te bulabilirsiniz. Ray'in hikayesinin anlattığı bölümün ismi ise Çatıdaki Gizem. Önümüzdeki pazar yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.